451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan.
Merhaba, yeni Medya 451'e hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz çip savaşları. Çip savaşları dediğimiz konu sadece bilgisayarlarımızda kullanılan çipler değil, artık bugünkü bütün elektroniklerde kullanılan çipler, bunun temel maddeleri. Bu neden bugün gündemimize girdi Ümit?
Bu gündemimize girdi çünkü ilk önce pandemide büyük bir çip krizi yaşandı pandemi esnasında. Sonrasında ise dünyadaki güç dengeleri, jeopolitik önem ve yapay zekanın yükselişi bu çip meselesini tekrar güçlü bir şekilde gündeme getirdi. Dünyada yeni petrol çip sektörü olarak görünüyor. Ama petrol biliyorsun doğal kaynak. Onunla ilgili eğer topraklarında yoksa yapabileceğin bir şey yok. Ama çip üretilen bir şey.
Ama diğer yandan bir takım doğal kaynaklardan da faydalanmak zorunda. Şey. Şimdi bunlara gireceğiz.
Ve bugün yatırım gerekiyor. Hı-hı. İşte bu konuyu neden seçtik? Bu konuyu aslında konuştuğumuz her şeyin arkasında bu var. New York Times'ta bir makale okuyordum ben bu konuyu önermeden önce. Orada Virginia Heffernan, New York Times yazarlarından şöyle bir cümle kurmuş. O çok hoşuma gitti. Ondan sonra bu konu biraz kafama girdi. Silikon çipler dijitalleşmenin temelidir. Yalnızca Facebook ve Google'ı inceleyerek dijital dünyayı anlamaya çalışmak, yalnızca freskleri inceleyerek mimariyi anlamaya çalışmak gibidir diyor yani. Çok aslında güzel. Bütün mimarinin temelinde olan şey çipler ve onları biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor.
Peki biz bu konuya gireceğiz. Hem size yarı iletken nedir? Yarı iletkenin temelinde olan silikon nedir? Ve neden üretimi bu kadar zor? Bunu anlatacağız. Çip fabrikası üretmek, çip üretmek neden bu kadar zor? Neden buna ülkeler kolay çözüm bulamıyorlar? Neden bu kadar büyük kriz var? Bunu anlatacağız. Dar boğazlarını anlatacağız. Tayvan'ın niye bu kadar önemli hale geldiğini anlatacağız. Morris Chang'in kim olduğu ve neden adını bilmediğimizi konuşacağız. Çin'e uygulanan ambargo ve buna karşı Çin'in aldığı önlemleri konuşacağız. Türkiye'nin duyurulan 65 nanometrelik çip fabrikası projesinin nasıl bir proje olduğundan bahsedeceğiz. Yapay zekanın gelişimini bunu nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Ve bu işin nereye gittiği, dünyayı şu anki görüntüyle nasıl bir gelecek beklediği üzerine Ümit'le bilgilerimizi toparlayıp birazcık kukalalık yapmaya çalışacağız size. O zaman isterseniz bir kere şeyi bir anlatalım. Yani bu 1959'da ilk defa üretildi. Bu integrated circuit denen gelişmiş çiplerin bugün hayatımızda neden bu kadar yer ifade ettiği ve üretimde neden kriz olduğunu Ümit'in söylediği gibi pandemide biz bunu fark ettik. Pandemide birdenbire hem data center'lara çok fazla insanın internete bağlanmasından dolayı yüklenme çok arttığı için, diğer yandan kripto para gibi faktörler zaten buradaki basıncı arttırdığı, çip ihtiyacını arttırdığı için. Bir de tedarik krizleri çıkınca dünyada çip savaşlarının başladığı resmen herkesin önüne serilmiş oldu. Çip savaşlarının temelinde de hep bahsedilen yarı iletken ve silikon denen konular var. Şimdi yarı iletken lafı geçip duruyor ama bunun ne olduğunu herkes tam anlamayabilir. Niye iletken değil, niye yarı iletken? Yarı iletken olunca ne oluyor? Şimdi bunu bir kısaca anlatalım. Şimdi evet. Çip dediğiniz şey transistörlerden oluşuyor. Transistörler dediğiniz şeyler de aslında bir taraftan gelen elektrik akımını kontrollü bir şekilde diğer tarafa ileten küçük parçalar. Bu küçük parçalar tam iletken olduğunda, yani tam iletken dediğimiz nedir? Mesela bütün metaller, işte demir vesaire, işte bakır falan. Tam iletken olduğunda herhangi bir kontrol sahibi olmadan elektriği olduğu gibi öbür tarafa aktarıyor.
Evet.
Yarı iletkenlerden çok daha iletkenler, çok daha kolay ve çok daha yüksek elektron miktarının hareket etmesini sağlıyorlar içeride. Ama kontrolünüz olmuyor üstünde. Dolayısıyla elektriği aktarabilirsiniz ama kontrol edemezsiniz yarı iletkende. Yarı iletken dediğimiz şey, yani aslında bu işte daha çok silika madeninden üretilen, başka uygulamaları da var ama en çok silikadan üretiliyor. Yarı iletken dediğimiz şey aslında bu transistörün üzerinde bir küçük işte o silikondan özel olarak üretilmiş. 3 ay sürüyor bunun hale getirilmesi de bu arada. Bir parça. Bu parça elektrik akımının üzerinde biraz kontrol sağlıyor. Daha az elektron hareket ediyor yarı iletkende, iletkene göre. Ama ısıya reaktif ve elektriğin hareketini nispeten kontrol ediyorsun. Özetle çip üstündeki elektriğin hareketini kontrol edebildiğiniz bir elektrik aktarma cihazı. Üstündeki transistörler ne kadar çoksa o kadar çok hareket sağlayabiliyorsunuz. Bunu sağlayan da transistörlerin küçüklüğü ve ne kadar ısıya dayanabildiği, o da soğutma cihazları ve kullanılan malzemelerle belli oluyor. Burada abi şimdi tabii çip dediğimiz hep nanometre deniyor.
Evet.
Ya bir nanometrenin ne kadar küçük olduğunu bir kere söyleyelim. Bir nanometre bir metrenin bir milyarda biri.
Evet.
Yani dolayısıyla mesela bir hidrojen atomunun çapının tamamı 20 nanometreden oluşuyor. Yani 20 nanometre bir atom demek. Ama hidrojen atomundan daha küçük atomlar da var falan. Şu an dünyada bildiğimiz kadarıyla üretilen en küçük çip IBM'in ürettiği 2 nanometrelik çip galiba.
2 nanometreye kadar indi.
Değil mi?
Bu nanometre miktarı küçüldükçe aslında daha gelişmiş bir teknolojiden bahsetmiş oluyoruz. O da bir çipin içerisinde ne kadar çok transistör sığdığıyla ilgili. Moore yasası var biliyorsun. Hı-hı. Dünyadaki bütün meşhur işlemciler 2 yılda bir 2'ye katlanır. Hı-hı. Ve devam eder. Bu Moore tanımladığından beri devam ediyor bu yükseliş.
Evet.
Ama bunun da bir sonu gelecek. Çünkü küçültmeyle ilgili bir şey bu. Sonuçta bir maddeyi fiziki olarak küçültmenin bir sınırı var. Daha ne kadar küçültebilirsin ki yani 2'ye indin, 1'e indin, daha ötesi olmayacak. O zaman
i̇şte atomun
onun bağlama şekilleri
ebat sınırlarına yaklaştık artık.
Evet, çok sona doğru gidiyor. Ama bu sefer de onun çalışma şeklini değiştirerek, işte birbirlerine bağlayarak daha küçük çipleri yeni yeni şeyler
çıkıyor. Bir de diğer yandan işte kuantum teknolojisi denen, kuantum çip teknolojisi denen, evet, aslında bambaşka bir kapasite çalışması umulan bir teknoloji var. Bununla ilgili girişimler var ama şu an dünyada yaygın olarak ve diğer kuantum vesaire gibi teknolojilere göre ucuz.
Evet.
Yani satılabilir bir ürünün içine koyulabilecek teknolojiler hep silikonla üretiliyor. Hı-hı. Silikon dediğimiz maddeye girmeden şeye girelim istersen biraz. Çip fabrikası üretme işine girelim. Şimdi hep bu konuşuluyor çünkü. Evet, darboğaz oldu. Evet, silikon kaynaklarında problem oldu. Evet, yani ihtiyaç karşılanamadı. Peki neden çözülemiyor bu?
Şimdi burada inanılmaz bir denge var. Dünyada herkesin bir alanında söz sahibi olduğu, farklı farklı ülkelerin söz sahibi olduğu tuhaf bir denge var. Yani ben bunu düşündüğümde acaba bunun hakkında bir bilgisayar oyunu yapıldı mı? Bugüne kadar bir oyun geliştirildi mi?
Neyle ilgili?
Dünyadaki bu çip sektörünün dengeleriyle ilgili. Öyle bir strateji var ki ortada. Şimdi üretim Tayvan'da. Hı hı. %50'sinden fazlasını üretiyor ve zaten büyük
çipin kısmı, üretimini kastediyoruz.
Çip üretimi. Ama Tayvan'daki bu çipleri üreten TSMC firması çipin dizaynını yapmıyor.
Evet.
Çipin dizaynı büyük oranda Amerika'dan geliyor. Onlar o konuda lider ve o konuda gelişkin. Bir yandan da çip fabrikası kurmak istiyorsunuz ve sizin o fabrikayı kurmak için cihaz almanız lazım. Yani çip üretecek makineyi almanız lazım. Onu da dünyada yapan tek firma Hollanda'da.
Hı hı.
ASML, ASML diye yazılan, hı-hı, ASML Hollanda'da ve ondan başka hiç kimse gelişmiş çipleri üretme konusunda makine üretmiyor. Neden kurulmuyor dersen, o kadar maliyetli bir şey ki zamanında Amerika'da bile bunu ticari bulmadıkları için yapmamışlar, ticarileştirememişler.
Şimdi
yani
bunu hemen bunu ne kadar maliyetli yapmış olduğuna dair bir küçük ipucu verelim. Yani bir gerçekten rekabetçi bir çip fabrikası üretmek istiyorsanız, yani bugüne göre artık tarih öncesi olan çok daha geniş nanometreleri kastetmiyorum ama rekabetçi bir çip fabrikası üretmek istiyorsanız 20 belki 30 milyar dolarlık bir yatırım yapmanız ve oranın sistemini kurup üretmeye başlaması için yıllarca çalışmanız, yıllarca çalıştıktan sonra da senin başında söylediğin gibi o firmada üretilecek olan çipin tasarlanması zaten 3 ila 4 sene sürüyor.
Evet. Ve biz size o 20-25...
Yani 10 sene sonra belki verim almaya başlayabileceğim bir işten
viski
bahsediyoruz.
Viski üretmek gibi ya. O viski çok uzun yıllanmış viskiler var ya.
Gerçekten öyle.
İleriye doğru. Ya şey, bir de 20-25 milyar doları verdin fabrikayı, kurdun çip fabrikasını. 2-3 yıl sonra o fabrika işlevsiz kalıyor. Yeni teknoloji için yeni bir fabrika üretmen lazım. O arada o 20-25 milyar doları şey yapacaksın. Amortismanı yapacaksın. Kâra geçeceksin ve hemen daha gelişmişini yapmak için 20-25 milyar dolar yeni bir yatırım yapacaksın.
Evet.
Böyle böyle gidiyor. Bir yandan da dengeyi anlatıyordum. Hollanda bu makineyi üretiyor olmasına rağmen, bu fabrika Hollanda'da kurulu olmasına rağmen onlar da çip üretemiyorlar.
Hı-hı.
Yani bu makinesini ürettikleri halde çip üretimi konusunda o firmanın, ASML'in, ASML'in hiçbir fikri yok. Böyle bir olay. Çin'de ham maddesi büyük oranda ve ürettiğiniz çipleri kullanan tüketici elektroniği teknoloji şeyi de lideri de dünyada Çin. Bir yandan da Çin'in de öyle bir avantajı var.
Evet.
Ama Çin'de iki jenerasyon geriden geliyor. Çünkü neden? Amerika Çin'e 14 nanometrenin aşağısında çip üretimine sahip olacak teknolojinin şey yapılmasına,
satışını yasakladı.
Hatta
ambargo bu 2023'te koyuldu tabii. Daha önce yoktu böyle bir şey.
Yoktu. 14 nanometre çünkü iki jenerasyon geriler, eğer yakalarlarsa geçecekler. Çin'in öyle bir tehlike gösteriyor. 2030 yılında Amerika'nın çip pazarındaki şeyinin %10'a düşmesi beklenirken 2030'da Çin'in payının %24'e, %23-24'lere çıkması bekleniyor.
Dolayısıyla burada şöyle ilginç bir denge mi, dengesizlik mi bilemiyorum. Yani mesela dünyadaki çiplerde kullanılan silikonun yaklaşık 1/3 Çin'de üretiliyor.
Evet.
Bu üretim yapıldıktan sonra çipler Çin'in ihtilaflı olduğu Tayvan'da
üretiliyor.
TSMC'de.
Evet.
Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company'de.
Evet.
Yani Tayvan yarı iletken üretme şirketi diye çevirebiliriz.
TSMC.
TSMC.
Evet.
Burada üretiliyor. Ama bunların tasarımları ağırlıklı olarak Amerikalılar tarafından, yani Intel, Nvidia gibi firmalar tarafından yapılıyor. Evet. En büyük pazar payına sahip şirketler bunlar.
Onlar yapıyorlar.
Bunlar üretiliyor. Yani dolayısıyla aslında design dışında, tasarım dışındaki süreçlerin hepsi Çin veya Çin'in etrafında. Ama Çin'e satılması yasak. Şimdi o kadar hassas bir denge ki dolayısıyla evet. işte sen söylemiştin biraz önce evet. programdan önce sormuştum sana. Hani Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle evet. ulan bu Çinliler Tayvan'a girip bu TSMC'ye el koyar mı? Çünkü el koyduğu an dünyadaki çip üretimine el koymuş oluyor Çin.
Evet ve o zaman da bütün dünyanın güç dengeleri değişmiş oluyor. Evet. Ama Amerika'da onu öyle bir kontrol altında tutuyor ki Hollanda'ya bile Joe Biden direkt Hollanda'ya şeye bu... cihaz yapan fabrikaya doğrudan Çin'e cihaz vermeyeceksiniz. Hı-hı. Gelişmiş çipleri üreten fabrikada diye Hollanda'ya baskı yapıyor. Hollanda'da bir takım Amerika'nın karşı tavizleri karşılığında buna müttefik oluyor.
Oluyor. Tabii Çin'in özellikle var. Bankacılık ve inşaat sektöründe son bir yıldır gelen korkunç haberler, yani neredeyse 20 yıldır süren bir ekonomik Ponzi'nin ortaya çıkması gibi bir durumdan bahsediliyor. Eğer bu gerçekse ve Çin ekonomik olarak gerçekten düşüşe geçmişse uzun vadeli bir şekilde, tabii bu dünyada güç dengeleri nasıl etkileyecek bunları ben kestiremiyorum ama çok karmaşık bir hikayenin içinde merkezde biraz çipler duruyor gibi görünüyor. Peki o zaman buradan gitmişken dünyadaki güç dengelerinden biraz bahsedelim istersen. Evet. Tayvan dünyada bu kadar ülke varken
evet.
bu konuda niye bu kadar önemli ve nasıl bu hale geldi abi?
Tayvan'ın hikayesi 1987'de başlıyor. Hmm. 1987'ye kadar aslında Tayvan'ın hiç böyle bir konumu yok dünyada. Hmm. Morris Chang diye bir adam Texas'ta yaşıyor, Amerika'da. Texas Instruments'ta çalışıyor. Bu çip üretiminde deneyimli bir adam. Hmm. Bir anda dünyada yatırım yapacak bir yerler alıyor ve Tayvan hükümetinin ona verdiği desteklerle, Tayvan hükümetinin teşvikleriyle Tayvan'da bu fabrikayı kurmaya karar veriyor. Ve bu fabrikayı kurduktan sonra da zaten Amerika'da daha önce çalıştığı için ve herkes tanıdığı için o sektördeki birçok firmaya ben size...
Niye Tayvan'da kurmaya karar veriyor?
Tayvan destek veriyor. Amerika'da vergiler çok yüksek.
Başka işte destek veren hiç kimse yok mu? Yani sadece Tayvan
yani biraz da kendi kökenleri nedeniyle de orayı seçmiş olabilir ama Tayvan hükümeti de bunu planlı olarak destekliyor. Hı hı. Yani bunu geleceğini görüyorlar ve kendilerine küçük bir devlet, bir Çin tehdidi var. Kendilerini Çin tehdidine karşı korumak için, böyle bir güç kazanmak için bunu planlı olarak büyütüyorlar bu işi. Hı hı. Yani biz eğer bu bir sektörde, dünyadaki böyle bir kilit bir sektörde bir kilit rol oynarsak, Çin bize o kadar kolay ilhak edemez, bize o kadar kolay saldıramaz. Arkamıza Amerika'yı ve dünyanın geri kalanını almış oluruz gibi planlıyorlar. Ve Morris Chang gidiyor orada, kuruyor. Ve Amerika'daki bütün firmalara çip dizayn edip de üretecek yer bulamayan ya da üretimine maliyetini yüksek bulan firmalara diyor ki, sizden bütün riskleri alıyorum, ben bunu üreteceğim ve size bu avantajlarla sunacağım diyor. Farklı sektörlerden, Apple'ından şeyine kadar herkes buraya yaşışıyor. Ölçüyü ve tecrübesi bir anda çok büyüyor. Çok büyüdükten sonra da zaten talep geldikçe daha da büyüyor. Ve şu anda dünyanın çip üretimi konusunda dünyanın en kilit noktasında Tayvan var. Eğer Tayvan olmazsa gelecekte çip üretiminde çok büyük bir krize girebilir dünya. Yani şey gibi. Bu sen Dune evrenini bilirsin.
Tabii
orada
canım.
Bir şey
Frank
varmış.
Frank Herbert hastasıyız.
Arrakis mi ne, öyle bir yer varmış. Yani şeyde okudum. Yani
Arrakis bir Amerika, yavrum benim ya.
Amerikalı bir gazetecinin bir tweetinde okudum bunu. Hı-hı. Şu an adı aklıma gelmedi. Diyor ki bu Arrakis gibi bir yer diyor Tayvan diyor. Çünkü hı-hı. orası dünyadaki en önemli şey ham maddesinin kaynağını üreten bir yermiş.
İşte orada Spice.
İşte Spice'ı üreten.
Dünyadaki evet. bütün uzay gemilerinin işte şey Interstellar yıldızlar arası seyahat için kullanılan benzinin kaynağı olan maden dediğin kumdan çıkan aslında böyle bir şey, acayip bir şey.
Müthiş bir benzetme, Arrakis.
Çok
gibi
güzel
bir yer
benzetme.
Tayvan şu
Arrakis
anda.
İsmi bayağı geçmişe döndüm ya. Abi Dune geliyor bu arada önümüzdeki ay. Yeni film geliyor. 1 Mart'ta geliyor Dune'un ikincisi.
O zaman yavaş yavaş hazırlanalım.
Ya Frank Herbert var ya. Hı? Bak onun filmleri ayrı, oyunları vardı. Onlar da çok güzeldi. Hı. Westwood'un yaptığı Dune 2 vardı. O da çok evet. güzel oyundur. Abi Frank Herbert'ün yazdığı Dune kitabında, onu İngilizce okuyabilmek lazım İngilizceniz iyiyse. Abi adam işte muaddipti bilmem neydi, böyle hafif Arapça bir takım isimler kullanıyor. Oranın kendi yerel, Arrakis'in kendi yerel kültürünü hı hı. tarif etmek için. Ama Arapça da değil, çöl kültürü olduğu için herhalde onu kullanıyor ama Arapça hissi de değil. Yani tamamen dilde küçük manipülasyonlarla, arada küçük yeni terimler üreterek yepyeni bir evren yaratmış duyguyla. Bunu başka bir dilde tarif edemezsin. Çünkü onu tamamen İngilizce dili üstünden yaptığı için herif ancak orada anlayabiliyorsun. Ya inanılmaz bir eser. Bunu şey de yapmıştır işte, biliyorsun zaten meşhur Yüzüklerin Efendisi'nde Tolkien'in yaptığı da bu adam, filolog zaten. Hmm. Hani dili yeniden yaratan adamlar bunlar. O yüzden Dune çok çok başka bir yerdir ama konuyu saptırmayayım. Abi TMSC'nin 2023 yılı cirosu Hadi tahmin et bakalım. 2023 Eylül itibariyle son 12 aylık cirosu daha doğrusu.
Milyar dolar.
Kaç?
Yani.
67 milyar dolar ciro yapmışlar.
67 milyar dolar.
Evet, bu yani işte... bu 87'de Maurice Chang'le yaptıkları girişimin sonucu 2023'te maalesef %6,5'luk bir düşüşle 67,5 milyar dolarlık bir ciro yapmışlar.
Aslında bu Maurice Chang'in ismini Steve Jobs'ı ya da Bill Gates'i bildiğimiz kadar bilmemiz lazım. Ama bu konuda kendine öyle güzel kamufle etmiş ki onlar kadar önemli bir adam dünya tarihinde.
Neden kamufle etmiş?
Yani demek ki PR'ını yapamadık. Kamufle
aklına
etmiş derken bilinçli olarak.
TED konuşması yapmak, başarıyı önermek, gençlere çocuklar çok çalışın bakın gelecek çok parlak falan demek aklına gelmemiş mi acaba?
O arada kendini işe güce vermiş işte. Hayvan'da TSMC bunlarla uğraşmak yerine.
Yok mu yani şöyle bir spor salonunda gençlerimiz biceplerini aynaya bakarak şişirirken duvarda bakarak ilham alabilecekleri bir sözü falan.
Yani gördüğümüz yok. 92 yaşında şu anda hala yaşıyor.
Vardır,
söyleyebilir ama.
Vardır.
TED konuşması yapabilir miyim? Bir yaşta tabii, ama. Tabii.
Başarı rast gitsin bu çiplerde neyse. Abi o zaman devam edelim. Peki Çin'in bu 2023'te uygulanan 14 nanometre altı çiplerin oraya satılmasına karşı ABD'nin uyguladığı
ambargo.
Tüm dünyaya da uygulattığı hakikaten petrol durumunda olduğu gibi yani İran uyguladığı ambargoya benziyor aslında.
Evet.
Benzer bir kapsamlı bir ambargo bu. Bu ambargoyu delmek için chiplet teknoloji girişimi var Çin'in.
Evet.
Chiplet nedir ve bu Çin'e ne kadar çözüm üretiyor? Çin bu ambargoya karşı ne durumda abi?
Şimdi Çin 14 nanometre altı çiplere gelişmiş çipleri alamayınca zaten dünyada daha önce Intel'in de AMD'nin de kullandığı bir chiplet teknolojisiyle kendilerini bir yere kadar götürme planı yapıyorlar. Burada da chiplet dediğimiz şey daha az gelişmiş çipleri birbirlerine bağlı ...bağlamanın bir yöntemini bularak daha az gelişmiş çiplerin bir araya gelmesinden daha gelişmiş bir çip yapma şeyi. Chiplet diye bir şey. Ama o da bir yere kadar gidebiliyor. Yani tamamen bütün sorunu çözmüyor. Hala geriden geliyor. Fakat bir en azından bir süre onları ayakta tutabilecek bir teknoloji chiplet. Ya bu öyle bir ambargo ki chiplete varana kadar, bu yaratıcılığı sağlayana kadar, götürmesine kadar şöyle bir ambargo. Amerika'da bir Amerikan vatandaşı çip konusunda tecrübeli, bu sektörde çalışan bir Amerikan vatandaşı Çin'e çalışmaya giderse çip sektöründe Amerika vatandaşlığından çıkarılıyor.
Ya.
Ve hain olarak şey. Abi bak, Amerika bu böyle bir yasa çıkartmış. Özgürlükler ülkesi.
14 nanometre. Evet. Özgürlükler ülkesi değil canım. Kendine münasebet. Kendi vatandaşının içeride o. Dışarıdaki başkalarına hiç öyle bir şey vaat etmiyorlar. 14 nanometre altındaki çipler değil mi? IBM'in 2 nanometrelik çipinden bahsetmiştik ya.
Evet.
Bu şimdi böyle hani bakıyorsun çiplere işte küçük belki mikroskop falan. Abi o kadar karmaşık bir şey ki bu bak. IBM'in 2 nanometrelik bir tane çipinde kaç tane transistör var tahmin et?
Milyar.
50 milyar. 50 ben de milyar. Sana hep milyarlıkları tahmin ettiriyorum. Evet. Tahminden sıkıldıysan.
Ya 15 milyarı biliyorum da 50 milyara kadar çıkmamıştım.
Bak 50 milyar.
Rakamları.
50 milyar transistör var içinde. Ve bunun büyüklüğü senin bir tırnağından fazla değil. Yani senin tırnağın kadar bir yere küçücük 50 bir milyar şey. Çip, 50 milyar transistör sıkıştırıyor herifler. Şimdi bu dolayısıyla şimdi bir taraftan evet yani hani belli bir nanometreyle güncel ihtiyacını karşılayabiliyor firmalar. İşte cep telefonları, arabalar, birçok gelişmiş ekran kartları, bilgisayarlar üretilebiliyor. Ama geleceğe doğru bu birazdan bahsedeceğiz. Yapay zekanın yarattığı güç ve işlemci ihtiyacını sağlamak için çok daha yüksek kapasiteli çiplere ihtiyaç var.
Evet.
Bunlardan bir tanesi Nvidia'nın ürettiği en son duyurduğu HGX200 mesela.
Yapay zeka konusunda.
Yapay zeka yönelik çiplerde üretilmeye başlanıyor. Evet. Şimdi böyle bir alanda yürüyor. Tabii orada rekabet etmek pek mümkün değil. Tabii bu nanometrelere girmişken şeye bir girelim istersen. Türkiye'de duyurulan 65 nanometrelik bir çip fabrikası projesi var Katar yatırımıyla.
Evet, 2023'te Mustafa Varank henüz teknoloji bakanıyken açıklanmıştı bu. 2023'ün ortalarında yani seçimden önce, genel seçimden önce Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi ile TÜBİTAK Bilgem arasında sağlanan işbirliğiyle 30 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor.
Yani bunu, ben de bir teknoloji yatırımı yapacak olsam herhalde aklıma ilk Katar'la görüşmek gelirdi.
İşte Hamad Bin Halife Üniversitesi oradan şey vermiş. O cihazları da nereden aldılarsa bu muhtemelen ASML'den aldılar. Alanlar Katarlılar getiriyor bize. Çünkü bu cihazları almak da öyle hadi ben parasını bastırdım. Çip üretecek makineyi alıyorum gibi bir lüksünüz yok. Dünyada onu da alabilecek şartlar var. Yani parayı aşan siyasi şartlar
İşte
var.
İşte bu F-35 onları, işine benziyor aslında.
Ona benziyor.
Yani
çok,
silah
çok
ticaretine
benziyor.
Çok benziyor.
Çünkü zaten yapay zekanın şu ana kadar konuşmadığımız bir de en gelişmiş silahları üretme şeyi var. Onun için de çiplere gerek var. Ve oraya kadar gidiyor. Yani bununla silah yaparlarsa ne olacak sorusuna veriyor. Türkiye'deki tesis 65 nanometreye kadar yapıyor. Türkiye'de bir ilk değil. Türkiye'de birkaç tane daha çip fabrikası var ama onlar daha az gelişkin. çipleri yapıyorlar. Yani bir ihracat olayıyla değil, işte konuşulacak kadar mühim bir şey de değil. 2023 yılında tabii 65 nanometre çip üretme şeyse biraz tuhaf duruyor. Yine bir işlere yarayacaktır. Ama bizi bir yere de götürecek gibi bir şey.
65 nanometreyle aslında bir sürü şey üretilir. Yani eski cep telefonları üretilebilir. Araçlarda, otomobillerde kullanılan, televizyonlarda kullanılan çipler. Yani hani yerel üretimin bir ihtiyacını karşılayabilirsin. Ama bu tabii bir teknoloji atılımından çok bir maliyet ve nispi bir minimal bir bağımsızlık adımı gibi sayılabilir. Şey. Ama tabii dünyadaki bu çip savaşları dediğimiz konunun içinde 65 nanometrelik bir çip fabrikasının bir yeri yoktur.
Tüketici cihazlarından bir örnek vereyim. PlayStation 3'te 65 nanometrelik çip kullanılıyordu. Bugün gündemde olan PlayStation 5'te 6 nanometrelik çip kullanılıyor.
Evet.
Yani PlayStation 5 6 nanometre. Yani teknolojiyi biraz işte PlayStation 3 çizgisinden yani evet, karşılaştırabilmek için oradan görebiliriz.
Peki güç dengelerini biraz daha sonu yok. İnternetten merak edenler de bakabilirler. Evet. Bu bir arada bana gönderdiğin çok güzel bir makale vardı Oksijen'de yayınlanan. Ondan da bahsetmek lazım.
O Ayşegül İldeniz, Intel Türkiye'nin eski üst düzey yöneticilerinden. Şu anda Intel Türkiye'de değil ama Ayşegül İldeniz işte kusursuz fırtına çip meselesi diye bir makale yazdı. İki hafta önce yazdı sanırım Oksijen'de ama bu başlıkla Google'dan atılırsa çıkar kesin. Çıkar. Kusursuz fırtına
çıkmış. Oksijen'e abone değilseniz okuyamıyorsunuz, olayı, öyle bir şey var ama.
Olayı o kadar güzel özetliyor ki bütün dünyadaki şeyine zaten o sektörde çalıştığı için dünyadaki bütün manzarayı veriyor. Bir de henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitap var, onu da tavsiye etmek isterim. Chip War isminde, zaten bizim bölümün de ismi aynı. Profesör Chris Miller'ın kitabı. Aha. Chip War diye bu kitabı edinebilirseniz bu konuda yazılmış dünyadaki en iyi ve en güncel kitaplardan biri.
Bu bahsettiğimiz makale ve kitapların hepsinin linklerini podcast'in açıklama kısmında da ayrıca bulabilirsiniz. Evet. Peki buradan şeye gelelim mi? Biraz önce birazcık bahsettik. HGX 200 isimli Nvidia'nın ürettiği bu anormal çip. Bu arada çipi gördüğün zaman çip gibi değil. Gerçekten bir uzay aracından çıkmış özel parça gibi görünüyor. Çok çok acayip bir alet. Bizim normalde çip diyebildiğimiz şeyler hani incecik, küçük kareler veya dikdörtgenler. Bu bayağı böyle kocaman bir kutu. Peki şeyi bir soralım. Ne diyorsun buna? Yapay zekanın gelişimi dünyada çip teknolojilerini ve çip gelişimini ve talebini nasıl etkiliyor? Nedir durum?
İnanılmaz etkiliyor. Şu anda Nvidia'nın piyasa değeri bu yapay zeka çiplerindeki teknolojisinin öğrenilmesiyle ve bu teknolojinin gerçekten bir yere gideceğini görülmesiyle Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon 781 milyar dolara ulaşarak ABD'li Perakande'de ve Amazon'u geride bıraktı. Yani Amazon'u aştılar sadece çip üretimiyle ve bu da yapay zeka çiplerindeki vaat ettikleri gelecekle orada uzmanlaşarak giden ve yapay zeka çipleri aynı zamanda yapay zeka da aslında dünyada aynı tıpkı çipler gibi bir jeopolitik denge unsuru oldu şu anda. Yapay zeka milliyetçiliği diye bir kavramdan bahsediliyor ve dünyada ülkeler yapay zeka konusunda kendilerini avantajlı bir şekilde büyütürken rakiplerini de diğer ülkelerde, diğer blokları da geride bırakmanın hesaplarını yapıyorlar şu anda. Evet. Tıpkı petrol gibi, tıpkı çip gibi yapay zeka teknolojisi de gelişmiş silahlarda da kullanıldığı için zaten en büyük olaylarından bir tanesi ekonomiyi, iş dünyasındaki atılımı. Ama daha da önemlisi tıpkı nükleer silahlar gibi çok gelişmiş cihazlar yapılabildi, silahlar yapılabildiği için şeyle, yapay zeka teknolojisiyle artık yeni bir jeopolitik
silah deyince
denge oldu.
Aklınıza da sadece tüfek, uçak gelmesin. Yani kimyasal
silahlar, her şeyine
işte
kadar.
Şeyler, virüsler, kimyasal silahlar veyahut da işte internette faaliyet gösterebilen çok tehlikeli casus yazılımlardan bahsedebiliriz. Kendi güncelleyebilen çok başka bir yere gidiyor tabii. Bunu daha önceki yapay zeka ile ilgili yaptığım sayısız bölümde haddinden fazla konuştuğumuz için fazla tekrar girmek istemiyorum ama çok yine de yani dünyanın çok dengesiz bir yere gittiği çok açık.
Yani dediğim gibi tam bir oyun var şu anda bu yapılmadıysa yapılması lazım bunun oyunu. Evet. Yani çip sektörünün bir aynı bu SimCity gibi diğer bildiğimiz strateji oyunları gibi bir oyunun olması lazım.
Araba üretme oyunu vardı bir tane, tamamen çipleri de kendin ürettiğin bir özel fabrika şeyi kuruyordun. Ben böyle gerizekalı gibi işten gittikten sonra yine iş kurma ve organize etme oyunları oynadığım için pek parlak bir insan olduğumu söyleyemez bu konuda. Bu tür oyunları çok severim ama özel olarak çip üretme oyunu hiç görmedim. Hakikaten ilginç bir fikir.
Böyle bir oyun oynarsa oynarsın herhalde.
Oynarım, kesin yani, oynarım. Kesin oynarım bu arada.
Ben
hakikaten
çok strateji oyunları sevmem. Anca futbol oynuyorum da.
Futbol ben beceremiyorum ya. O aksiyon oyunlarını beceremiyorum
şimdi
herhalde.
Bu denge öyle bir denge ki Nancy Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 2 Ağustos 2022'de Tayvan'a resmi bir ziyaret yapıyor. Yani bir ziyaret yapıyor. Ama bu diplomatik ilişkiler Çin'i çok rahatsız ediyor. Çin de hemen tatbikat yapmaya başlıyor.
Zaten bu
çevresinde.
Yapay zeka ve çip milliyetçiliğinin ABD evet. Senatosu'nun gündemine gelmesi 2022. Zaten bundan hemen önce aslında.
Hemen uyanıyorlar orada.
Hemen uyanıyorlar evet. Pandemi sonrası.
Ya Amerika şu yaptığı hataya
kendi
da...
Kendi çiplerimizi üretmeliyiz, evet. Yapay zeka üretmeliyiz ve bu bahsettiğimiz şeyler. Yani çip ve yapay zeka konuları aynı silah gibi, evet. Aynı petrol veya enerji kaynakları gibi dünya çapında savaş sebebi diye tanımladılar aslında 2022'de.
Evet. Zaten Joe Biden bununla ilgili bir yasa çıkardı. O Çin'e ambargo ve inanılmaz bir teşvik paketi. Ülke içerisindeki çip üreticilerine ve yaptıkları şu hatayı anladılar. Tayvan'a bu kadar bağımlı olma hatası. Yani Tayvan zamanında işlerine geldi. Çünkü üretim ucuzladı. Biz tasarlarız, onlar üretir. Her zamanki o şey mantığı var ya.
Hemen 30 milyar düşürelim. Dolarlık bir fon onaylandı. Kendi yerli ve milli çip fabrikalarını üretmek için.
Hatta şeyin o, Tayvan'daki fabrikanın, TSMC'nin Amerika'da şeyleri açılmaya başladı. Onun şubeleri gibi, onun teknolojisiyle üretim yapan fabrikalar kurulma için hazırlıklar başladı. Yani şeyi fark ettiler. Biz, yani amiyane tabii, bizi bok yedik. Bütün bu üretimi Tayvan'a kaydırdık ve şimdi ne yapacağız, buradan nasıl çıkacağız diye.
Evet, yani senin bana gönderdiğin Oksijen'de yayınlanan Ayşegül İldeniz'in yazdığı yazıda da zaten bundan 30 sene önce çip üretiminin %70'i batıdayken bugün %70'inin evet. doğuda ve uzak doğuda evet. olduğunu anlatıyor. Yani hakikaten nasıl bu kadar ellerinden kaçmasına müsaade ettiler? Bunun bu kadar önemli olacağını nasıl öngörmediler? Hakikaten ilginç.
Ya Amerikan şirketleri o müthiş karlılık kafasıyla, işte biz tasarlarız, üretimi onlar yapar kafasıyla bu evet. herkesin çok işine geldi bir dönem. İşte Çin'in de dünyanın en büyük üreticilerinden biri olması aslında bununla bağlantılı. İşçilik maliyeti ucuz. Bir takım vergi avantajları var. Bunlar olunca orada yapılıyor ve sonra biz işin beyniyiz, onlar işin marabası. Kuralı ayaklarını dolandı. Marabalar bir anda çok büyük bir güç kazanarak
doğru.
işin
kendi
beynini...
burjuvazi devrimlerini yapmak evet. üzereler.
Evet.
Burada şeyi de söyleyelim. Şimdi tabii bütün bu çip üretiminin büyük çoğunluğu silika ile yapılıyor. Tabii silikasız başka yarı iletkenler de var ama çiplerde hemen hemen hepsi silika ile yapılıyor. Silika kaynaklarıyla ilgili de dünyada darboğaz var. Üretimi de çok kolay değil. Üretildikten sonra çip için kullanılacak hale gelmesi de apayrı bir süreç ve zaman. Dolayısıyla silika dışında ve silikon dışında da yarı iletken üretmek veyahut da kolay evet. üretilir yarı iletkenlere kavuşmak için çalışmalar yapılıyor dünyada. Henüz net bir gelişme yok ama farkındaysan bir süredir sürekli haberler çıkılıyor. İşte şurada şöyle çok verimli bir yarı iletken bulundu. Şu ısıya dayanıklı bir tane bulundu falan diye. Yani şey ilginç. Ya yarı iletken gibi aslında çok spesifik ve karmaşık bir şeyin popüler kültür haberlerinin merkezine oturması bile aslında bir şey anlatıyor bize.
Evet, hepimiz öğrenmeye başladık.
Çok uzmanlık gerektiren bir konu abi yarı evet. iletken. Zaten yarı iletkeni duyanların hiçbirisi ne olduğunu anlamıyor ki.
Evet.
İşte çiplerde kullanılıyormuş. İletiyor çip, galiba çip ama nedir? Tam iletmiyor olabilir falan yani.
Yani öyle bir şeyler var ki.
Ama herkes biliyor artık yarı iletkenin
diye bir şey olduğunu. O COVID aşısının içine çip sığdırabileceğini düşünüyor insanlar. Öyle bir şeyler.
Sığdırabilir abi.
Sığdırılabilir ama yani.
Ne işe yarar o ayrı mesele.
Evet. Kana karışarak nasıl bir şeyden gider o ayrı bir mesele. Bir de şu var, yani diyeceksin ki şimdi bunun için çok iyi üniversiteler kuralım, yüksek lisans programları, doktora programları, elemanımızı yetiştirelim, üniversitelere eğitime ağırlık verelim gibi bir yerden çıkacaksın. Ama bu çip üretiminde ve çip makinesi üretiminde öyle bir olay varmış ki o üretimin içerisinde olmadığın sürece öğrenemiyorsun olayı. Hı hı. Ben üniversiteden öğrendim, geldim, mühendis oldum. Hadi çip üretiyorum gibi bir şey de yok. Ancak onun içerisinde özellikle o Hollanda'daki ASML fabrikasında o üretimin içinde yetişmediğin sürece bunun nasıl yapılacağı hakkında okuldan öğrenerek geldiğin çok büyük bir şeyin
ve
yok.
Ve şey çok ayrıntılıymış yok. Abi.
Evet.
Yani o sürecin gerektirdiği temizlik,
evet.
hassasiyet, titizlik, yani sonuçta bu çiplerin hepsinin işte belli modelleri var. İşte evet. 9. jenerasyon, 16. jenerasyon Intel çipler falan. Bu çiplerin tabii farklı versiyonları var. Bunlar üretilirken bunların üstündeki birçok transistör yanıyor. Hepsi faal çalışmıyor. Bu transistörlerin ne kadarının yandığına bağlı olarak üretilen model bazen belli evet. oluyor. Yani ona göre daha düşük model oluyor, daha yüksek model oluyor işte. Overclock yapılabilir modeller çıkıyor falan. Bunlar bahsettiğim daha basit bilgisayar çipleri bu arada. Hı-hı. Çok daha gelişmiş çipler
evet.
var. Yani bu bile, yani bunun hangisinin ne durumda kullanılabileceği, ne durumda satılabileceğinin know-how'u bile çok gizli tutulan bir bilgi ağı. Çok ilginç. Hakikaten bu kadar dünyanın merkezindeki bir konunun bu kadar hassas dengelere tabi olması ve bunun üstesinden bir türlü gelinememesi çok ilginç. Önümüzdeki yıllarda bu iş nereye gider bir kısa konuşalım istersen. Yani bu iş ne kadar daha büyür? ve bu dengelerin değişmesine yönelik ne gibi bilgilere ulaştın sen?
Yani bu işte Amerika artık ipleri tekrar eline almak istiyor ama Çin'in de büyük bir gelişimi var. Eğer Çin Tayvan'ı ilhak ederse aynı Rusya'nın Ukrayna örneğinde olduğu gibi bir orada hak iddia edip burası aslında benim topraklarıma dahildi diye, çünkü öyle bir karmaşık bir durumu var onun. Hong Kong gibi diğerleri gibi. Çin diyor ki burası benim toprağım. Evet. Burası benim toprağım, benim hak iddia edebileceğim bir yer. O giderse bambaşka bir şey olur ama bu denge içerisinde giderse Batı bloğunun Çin'i bir köşeye sıkıştırıp bir yere kadar geride bırakma olasılığı görünüyor. Burada dünyada bir blok var. ABD, Japonya, Güney Kore, Tayvan. Bunlar çip dörtlüsü olarak birbirleriyle ittifak halindeler.
Üretim yapanlar bunlar.
Evet, hem dizaynı hem üretimi konusunda uzmanlaşan Çin'e karşı bir blok halinde. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Çin'i bir darboğaza, bu konuda sıkıştırmaya altına alacakları belli. Çin buna nasıl reaksiyon verecek? Aslında en çok şey burada. Çin buna Tayvan üzerinde hak iddia ediyorum diye mi reaksiyon verecek? Çünkü eğer Çin burada da şey olursa, burada da bu sektöre de hakim olursa Amerika için artık yenilemez bir tehdit haline gelecek. Bunu yapmak için ama Tayvan'a girmeyi cesaret edebilecek mi, edemeyecek mi, orada olay düğümleniyor.
Bir de çip ekonomisinin önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceğini, hem evet, yapay zekadan, hem kripto paradan, hem her gün hayatımıza giren çok daha akıllı cihazdan ötürü çok daha yüksek talep olacağını ve bu darboğazların artık yavaş yavaş çözüm üretilemezse pandemisiz de yaşanma olasılığı olduğunu öngörebiliyoruz. Ama bu 2021-22 gibi yaşanan özellikle yarı iletken darboğazı artık neredeyse aşıldı gibi. Yani bu çip, evet, bulunamadığı için üretim yapılamaması sürecini dünya atlatmış gibi görünüyor. Ama senin de söylediğin gibi iki ülke arasındaki bir anlaşmanın bozulmasına bakar her şey.
Evet, şu anda görünen 2030 civarında çip üretiminde ABD'nin pazar payının %10'un altına inme riski var. Çin'in ise pazar payının %24'e ulaşması bekleniyor. Ama Amerika bunu nasıl engellemeye çalışıyor? %24 pazar payları olsa da o pazar payının gelişmiş çipler üzerinde olmamasını sağlamaya çalışıyor. Amerika'nın o %10 pazar payı daha gelişmiş çiplerde olursa çünkü daha avantajlı bir şey.
Sen şimdi bugünkü, evet, programı hazırlanırken kaç sayfa not çıkarmıştın? Bir söyler misin bana lütfen? Önce, İzleyicilerimiz de duysun.
Önce 110 sayfa çıkardım.
110 sayfa çıkardım.
Sonra 110 sayfayı 2 gün önce 30 sayfaya indirdim. Şu anda o 30 sayfa üzerinden konuşmaya
çalıştım. Bir kitap hazırladın, bir de fasikül hazırladın yani program hazırlarken. Yani, dolayısıyla sana şunu sormak zorundayım. Şimdi, evet, çok rahat takip edebilecek bir akış hazırladık. Evet. İzleyiciler de takip edebilsin diye. Çünkü çip ne olursa olsun biraz kompleks, evet, bir konu. Yani belki Avrupa'nın durumunu biraz özetleyebiliriz. Almanya'da, evet, üretilen bir çip fabrikası, hı-hı, var mesela. Avrupa'da nasıl gidiyor durum?
Şimdi ABD hem Ohio'da hem de Almanya Magdeburg'da bir çip fabrikası kurma alanında yatırım planı açıklandı. Aynı zamanda İngiltere'nin bu çiplerin yazılım konusunda bir dünyada önemli atılımları var. Hollanda zaten makineyi, yani çip fabrikasının içerisindeki makinenin üretimini yapma konusunda hakim. Dünyadaki gelişmiş çipleri yapan tek fabrikanın sahibi. Hollanda'da yani böyle bir avantaj elde etmiş. O küçücük Hollanda arada, ki Hollanda'nın da en büyük şirketi o, öyle bir avantaj elde etmiş. Onu bulmuş, o açığı bulmuş. Zaten burada Türkiye gibi ülkelerin de aslında sektörün içerisindeki zincirdeki bir açığı bulup o açığın üzerine tek bir alanda uzmanlaşması gerekiyor. Yani bugün sen dünya çip fabrikası kurup da çip fabrikası onlar rekabet edemezsin ama bir alanı
hepsinin sana ihtiyaç duymasını sağlayabilirsin.
Sağlayacak bir şey. İşte Tayvan'ın yaptığı gibi hiçbir şekilde dizayn konusunda fikri yok ama dünyanın en büyük üreticisi. Almanya'da da ABD ile birlikte bu kuvars, kaliteli kuvars kumlarının en büyük ham madde ihracatçısı.
Silika gibi şeylerden, kristallerden bahsediyoruz yani.
O kumların en büyük ihracatçısı dünyada. Almanya'nın öyle bir avantajı var. Onlar da orayı, hı-hı, öyle tutmuşlar ve pozisyonlarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Dünyanın diğer ülkeleri ne düşünecek?
Gelişmeler bu yönde diyorsun. Evet. Tamam, pekala. O zaman programı kapatıyorum. Tabii emin ki. Misin 109 sayfanın arasından ah bunu söyleseydim demeyeceğin?
Yok, çoğunu söyledik ya.
Tamam,
çok
güzel
detay, çok detay var. Çip üretimiyle ilgili sayfalarca şey yapmışım. İşte o metal toplar, AUV evet diye ya, bir şey var. Bir ışın var.
Nedir
o
ışın, AUV?
Hollanda. AUV işte o çiplerin üzerindeki o gofretlerin üzerinde bir ışık yansıtıyorsun. O yansıtla devre çiziliyor gibi bir şey var. Yani o yolları, o ışığı şeysi o Hollanda o konuda. İşte o ASML dediğim fabrika AUV konusunda
uzmanlaşmış.
O öyle bir durumu var. Onlar falan çok detaylar var. Anlamakta çok zorlandım bazıları.
Orada Silikon Vadisi ismi gittikçe anlam kazanmıyor mu ya?
Evet, artık iyice silikon olay.
Değil mi? Hayatın temeli oldu silikon.
Biz şunu da söylemek lazım. İkimiz de bu konunun uzmanı değiliz. Bu konuyu sadece herkesin anlayabileceği dile indirebilme konusunda bir şey yapmaya çalıştık şu anda. Bu konuyla ilgili çok daha iyi uzmanlarının anlattığı programlar kesinlikle olabilir ki var.
Var. YouTube'da. Ve senin çip üretiminde ülkelere önerdiğin gibi, Türkiye'ye önerdiğin gibi aslında bunun her ayağının ayrı uzmanları var. Yani evet, bu işte silikon hikayesi apayrı bir konu, çip üretimi apayrı bir konu, bunun içindeki nanometreler, teknolojiler, grafikte kullanılan, yapay zekada kullanılan, bunların her biriyle ilgili birer derya bulabilirsiniz. Ben yani programa çalışırken hakikaten bulduğum kaynak fazlalığından kaybolup toparlamakta zorlandım açıkçası. Sen de zaten toparlamakta zorlanmayıp toparlamak yerine 109 sayfada bir araya getirmişsin.
Sonra 30 sayfaya indirdim ama.
Yok, şaka yapıyorum zaten. Sen hep çok iyi çalışıyorsun, yoksa böyle söyler miyim?
Yani ama çok zevkli oluyor şey, yani böyle konuları araştırmak ve bu konunun hakikaten oyun gibi bir şey. Dengesi mutlaka oyun üreticilerinin bu konuya eğilmesi lazım. Çip dengesi üzerine bir oyun, çip savaşı.
İşte bak
üzerine.
En gelişmiş evet, dünyadaki oyun ekran kartı üreticisi Nvidia bugün en gelişmiş yapay zeka çipini üretiyor. Evet. Yani aslında arada net bir bağlantı olmuş. Zaten bu firmalar tabii haliyle kripto paraların ortaya çıkmasıyla onlar GPU yani grafik kartı çiplerinden beslenir olunca bir anda talepler çok arttığı için çok hızlı büyümüşlerdi. Şimdi bunlardan bir tanesi dönüşüp yapay zekanın merkezine oturmak üzere.
Evet, bir de en son şunu da söylemek lazım. Bizim şu anda en son diye bildiğimiz çip teknolojisi 3-5 yıl geride. Hı hı. Şu anda hep daha ileriyi planlayarak düşünmek zorundayız bu konuda.
Yani dolayısıyla dünyada şu an diğer firmaların aslında çipi geliştirmek, üretimi hale, üretilebilir hale getirmek birkaç sene aldığı için, 3 sene, 4 sene aldığı için. Evet. Bu çipi aldıktan sonra bu çiple beraber cihazlar üretmek de birkaç sene aldığı için aslında dünyada çiple ilgili yapılan araştırmaların şu an bizim bildiğimiz çiplerden çok daha ileride olduğunu söylüyorsun.
Evet. Yani şu an
ne
yapılan,
kadar ileride acaba? Şu an fikriniz
yapılan,
var mı?
Şu an yapılan çipler, şu an fabrikaların üretmekte olduğu çipler bizim kullandıklarımızın 3-5 yıl sonra kullanacağımız çipler. Biz şu an 5 yıl önceki teknolojiyi kullanıyoruz. En son teknoloji diye bildiğimiz çip teknolojisi 3 ila 5 yıl önceki teknoloji. Şu anda üretilenlerde 3 ila 5 yıl sonrasını planlıyor.
Peki şu an benim bildiğim hakikaten en gelişmiş çip teknolojisi 2 nanometreye kadar düşmüş. Evet. Daha düşecek mi bu?
Düşecek bence herhalde.
Sen bir rakam söylemişsin ya da Sencer mi söylemişti? Şu an işte IBM'in bir küçük çipinde 50 milyar transistör var. Başucu tırnağa kadar bir çipte.
1 trilyona çıkacak demiştim 2030'a kadar. Ha. 2030 yılında bu sığdırabilecekleri oranın 1 trilyon.
Evet, Sencer de bu 1 trilyon ne ifade edince şey demiş, evet, çok mantıklı. Yani belli, evet, milyarları falan bahsetmeye başladıktan sonra artık bütün rakamlar aynı geliyor bana. Evet,
o çok çok para olduktan sonra evet, artık bir anlam ifade etmiyor onun gibi
bilmiyorum
bir şey işte.
Bilmiyorum abi,
evet,
ondan haberim yok.
Evet, bilmiyorum, çok paramız olmadığı için orayı şey yapamıyoruz
evet,
ama.
Evet öyle. Peki o zaman programı toparlıyorum. Ümit, evet, eline sağlık, çok güzel çalışmışsın hakikaten.
Senin de eline sağlık.
Çok teşekkür ederim. O zaman sevgili dinleyiciler, Yeni Medya 451'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.